Ayrım 11.
Ah, yaranın henüz çiçeklendiği yoktu. Kalbi yazgıya karşı direniyordu henüz. Çektiği çileden henüz neşe ve zafer parıltısının yüz gösterdiği yoktu. Ama umudunu yitirmemişti. Kulübeye döner dönmez Vasudeva'ya açılmak, her şeyi onun gözleri önüne sermek, her şeyi ona bu dinleme üstadına anlatmak için önüne geçilmez bir istek duydu. Vasudeva kulübede oturmuş sepet örüyordu. Kayık içinde çalışamıyordu artık, gözleri zayıflamıştı. Yalnız gözleri değil, elleri ve kolları da eski gücünü yitirmişti. Değişmeden ve dipdiri kalan tek şey yüzündeki hoşnutluk ve neşeyle dolup taşan iyilikseverlikti. Siddhartha yaşlı Vasudeva'nın karşısına oturup acele etmeden konuşmaya başladı. O zamana kadar hiç değinmedikleri bir konudan söz açtı. Bir zaman kalkıp kente gidişinden, içinde sızlayıp duran yaradan, mutlu babaları gördükçe kapıldığı kıskançlık duygusundan, bu gibi isteklerin saçmalığını bildiğinden, onlara karşı boşuna sürdürdüğü savaştan bahsetti. Her şeyi açıkladı, her şeye, en tatsız konulara bile değindi rahatlıkla. Dile getiremediği, açığa vuramadığı hiçbir şey olmadı, her şeyi anlattı çekinmeden. İçindeki yarayı Vasudeva'nın gözleri önüne serdi. Bugünkü kaçma girişimini de saklamadı. Evden kaçan bir çocuk gibi ırmaktan geçip kente gitmek istediğini, ırmağın kendisine güldüğünü söyledi. Konuştu. Uzun uzun konuştu Siddhartha. Yüzünde bir dinginlikle kendisine kulak veren Vasudeva'nın onu dinleyişindeki ustalığı her zamankinden güçlü şekilde duyumsadı. Dostuna doğru akıp giden acılarının, korkularının, dostuna doğru akıp giden umutlarının nasıl yine ondan kendisine dönüp geldiğini hissetti. Bu dinleyiciye yarasını göstermek, acısı dininceye ve ırmakla tek vücut oluncaya kadar onu sularda yıkamakla aynı şeydi. Hala konuşan, içini döken, itiraflarda bulunan Siddhartha, kendisini dinleyenin artık Vasudeva olmadığını, bir insan olmadığını, kendisine hiç kıpırdamadan kulak veren bu varlığın, tıpkı yağmuru emip içine çeken bir ağaç gibi onun itiraflarını çekip içine aldığını, bu kıpırdamadan kendisini dinleyenin ırmağın kendisi, Tanrı'nın kendisi, sonsuzluğun kendisi sayılacağını giderek anlamıştı. Sonunda kendisini ve yarasını artık düşünmez olan Siddhartha'nın bütün dikkati dostundaki değişiklik üzerinde toplandı. Ne çok hisseder, ne çok kavrarsa değişiklik o ölçüde daha az şaşırtıcı geldi kendisine. Her şeyin düzen içinde doğal akışını izlediğini, Vasudeva'nın hanidir neredeyse baştan beri böyle olduğunu, bunu yalnızca kendisinin göremediğini, hatta kendisinin de dostundan pek farklı biri sayılmayacağını o kadar daha iyi anladı. İçinde öyle bir his vardı ki, halk tanrıları nasıl görüyorsa, kendisi de Vasudeva'yı öyle görmekteydi. Ve bu da geçici bir durumdu yalnızca. İçinden Vasudeva'ya veda etmeye koyuldu. Bu arada durmadan konuşmaktaydı. Konuşması bitince Vasudeva eskisi kadar iyi görmeyen gözlerini onun üzerine yöneltti. Bir şey söylemedi ağzını açıp. Bakışları sevgi, neşe, anlayış ve bilgiyle parıldayarak suskunluk içinde ona baktı. Siddhartha'yı elinden tutup ırmak kıyısına götürdü. Onunla birlikte oturduğu yere ırmağa bakıp gülümsedi. "Onun sana güldüğünü işittin," dedi. Ama her şeyi işitmedin henüz. Şimdi seninle kulak verelim ırmağa. İşittiğinden daha çok şey işiteceksin. Kulak verip dinlediler. Irmağın çok sesli şarkısı yumuşacık yankılanıyordu. Gözlerini dikmiş suya bakıyordu Siddhartha. Akıp giden suda hayaller görüyordu. Babasının hayalini gördü bir ara. Yalnız başınaydı. Oğlunun yasını tutuyordu. Derken kendi hayali belirdi suda. Yalnız başınaydı. Kendisi de özlem bağıyla uzaklardaki oğluna bağlanmıştı. Oğlu göründü suda. O da yalnızdı. Körpe isteklerinin alev alev yanan yolunda aç gözlü ileriye atılıyordu. Her birinin gözü kendi varmak istediği hedefe yönelikti. Her birini kendi hedefi büyülemişti. Her biri acılar içindeydi. Irmağın şarkısında çilelerin sesi yankılanıyordu. Özlemle dolup taşarak şarkısını söylüyordu ırmak. Özlemle hedefine doğru akıp gidiyordu, sesinde bir sızlanıp yakınma vardı. Vasudeva'nın suskun bakışı, "Duyuyor musun?" diye sordu. Siddhartha başını sallayarak doğruladı soruyu. Daha iyi kulak ver diye fısıldadı Vasudeva. Siddhartha daha iyi kulak vermeye çalıştı. Sudaki babasının hayali, kendi hayali, oğlunun hayali birbiriyle kavuşup kaynaştı. Bir ara Kamala'nın da hayali belirip silindi suda. Daha sonra Govinda'nın hayali ve daha başka hayaller belirdi. İç içe geçti hepsi. Hepsi ırmak oldu. Hepsi ırmak olarak bir hedefe doğru akıp gitti özlemle, istekle, acıyla. Ve ırmağın sesi özlemle dolup taşıyor, yakıp kavurucu bir ıstırapla, dindirilmez bir arzuyla dolup taşıyordu. Hedefine varmaya çalışıyordu ırmak. Siddhartha aceleyle seyirttiğini görüyordu onun, kendisinden, kendi yakınlarından ve o zamana kadar gördüğü insanlardan oluşan ırmağın. Tüm dalgalar ve sular seyirtiyor, acılara göğüs gererek kendi hedeflerine koşuyordu. Pek çok hedefe, çağlayana, göle, akıntının hızlandığı yerlere, denize ve tüm hedeflere ulaşılıyor, her hedefi bir yenisi izliyordu. Sudan buhar olup gökyüzüne çıkıyor, yağmur olup gökyüzünden aşağı iniyor, pınar oluyor derken çay oluyor, ırmak olup yeniden atılıyordu ileriye, yeniden akıp gidiyordu. Ama özlem dolu ses değişmişti. Hala işitiliyordu acılı arayışlar içinde. Ama sese şimdi başka sesler gelip katılmıştı. Sevinç ve acıyla dolu sesler, iyi ve kötü sesler, gülen ve yas tutan sesler, yüzlerce, binlerce ses. Siddhartha kulak verip dinledi. Tas tamam kulak verip dinleyen biri kesilmişti şimdi. Kendini tümüyle dinlemeye vermiş, tümüyle boşalmış, tümüyle soğuyup içine alan biri olmuştu. Dinleme sanatında öğrenilecek her şeyi öğrendiğini hissediyordu. O zamana kadar bütün bu sesleri sık sık işitmişti. Irmağın çıkardığı bu pek çok sesi ama sesler bugün bir başka türlü yankılanıyordu. Pek çok sesi birbirinden ayırt edemiyordu artık. Neşelileri gözü yaşlılardan, çocuksuları erkeksilerden ayıramıyordu. Bir bütün oluşturuyordu hepsi. Özlemin yakınması ve bilen kişinin gülüşü, öfkenin haykırışı ve ölen kişilerin iniltisi hepsi birdi şimdi. Hepsi iç içe geçmişti, birbirine bağlanmış, binlerce kez birbirine sarılıp dolanmıştı. Ve tümü, bütün sesler, bütün amaçlar, bütün özlemler, bütün çileler, bütün hazlar, bütün iyi, bütün kötü şeyler, tümü birden dünyayı oluşturmaktaydı. Tümü birden oluşumların ırmağı, tümü birden yaşamın müziğiydi. Ve Siddhartha, dikkatle bu ırmağa, bu binlerce sesli şarkıya kulak verdi mi, salt acılara, salt gülmelere kulaklarını tıkayıp ruhuyla tek bir sese bağlanmadı da, beniyle bu ses içinde yitip gitmeyerek bütün sesleri işitti mi, bütünü, birliği duymaya çalıştı mı, binlerce sesin büyük şarkısının bir tek sözcükten oluştuğunu görüyordu. Bu sözcük de om idi, mükemmellik idi. Vasudeva'nın bakışı, duyuyor musun diye sordu yeniden. Işıl ışıl parıldıyordu gülümsemesi Vasudeva'nın. Yaşlı yüzünün karışıklıkları üzerinde parıldayarak süzülüyordu. Irmaktan gelen tüm seslerin üzerinde omun süzülüşü gibi tıpkı. Işıl ışıl parıldıyordu Vasudeva'nın gülümsemesi dostuna bakarken. Derken Siddhartha'nın yüzünde de aynı gülümseme ışıl ışıl parıldadı. Yarası meyveye durmuş, acısı ışımaya başlamış, beni akıp giderek birlik içine karışmıştı. Siddhartha bu andan sonra yazgıyla savaşı bıraktı. Çektiği acılar son buldu. Yüzünde bilmenin neşesi çiçeklendi. Hiçbir istemin karşı duramadığı, mükemmelliği tanıyan, oluşumların ırmağına, yaşamın seline evet diyen bir bilmenin neşesi. Acıları ve sevinçleri paylaşmaya hazır, kendini tümüyle ırmağın akışına bırakmış, birlik ve bütünlüğün bir parçası olmuştu Siddhartha. Irmak kıyısında oturduğu yerden kalkan, dostunun gözlerinin içine bakan ve bu gözlerde bilmenin neşesini parıldar gören Vasudeva, usulcacık Siddhartha'nın omzuna dokundu eliyle. Her zamanki gibi ihtiyatlı ve yumuşak. "Ben de bu anı beklemiştim sevgili dostum," dedi. "Beklediğim an geldi. Ben gideyim artık. Hanidir bu anı bekleyip durdum. Hanidir kayıkçı Vasudeva olarak yaşadım burada. Daha fazlasına gerek kalmadı. Hoşça kal kulübe. Hoşça kal Irmak, hoşça kal Siddhartha. Siddhartha kendisine veda eden dostunun önünde yerlere kadar eğildi. Biliyordum dedi alçak sesle. Ormanların içinde yaşayacaksın. Ormanların içinde yaşayacağım diye cevapladı Vasudeva, gözlerinin içi parıldayarak. Birlik ve bütünlüğe katılacağım. Vasudeva gözlerinin içi gülerek yürüyüp gitti. Siddhartha arkasından baktı dostunun. Derin bir kıvanç, derin bir ciddilikle arkasından baktı. Huzur dolu adımlarını izledi dostunun. Işıl ışıl parıldayan başını, aydınlıklar içindeki vücudunu gördü. Govinda. Govinda bir mola sırasında başka keşişlerle Yosma Kamala'nın Gotama'nın öğrencilerine bağışladığı korulukta bulunuyordu ki yaşlı bir kayıkçıdan söz edildiğini işitti. Koruluğa bir günlük uzaklıkta bir ırmak kıyısında yaşayan kayıkçıya pek çok kişi bir bilge gözüyle bakmaktaydı. Daha sonra koruluktan ayrılan Govinda kayıkçının bulunduğu yere doğru yola koyuldu. Kayıkçıyı görmeyi çok istiyordu. Çünkü yaşam boyu her ne kadar tarikat kurallarının dışına çıkmamış, ayrıca genç keşişlerden yaşı ve alçak gönüllülüğü dolayısıyla büyük bir saygı görmüşse de yüreğindeki tedirginlik sürüp gitmiş, arayışları bir türlü sona ermemişti. Irmağa varan Govinda, kendisini karşıya geçirmesini istedi yaşlı kayıkçıdan. Karşı kıyıda kayıktan indiklerinde ona şöyle söyledi. Biz keşiş ve hacılara pek çok iyiliğin dokunuyor. Bizlerden pek çoğunu bir kıyıdan öbür kıyıya taşıdın. Yoksa sen de kayıkçı, doğru yolu arayan biri misin? Siddhartha yaşlı gözleriyle gülümseyerek cevap verdi. Bu kadar yaş yaşamışken ve Gotama keşişlerinin giysisi varken üzerinde, kendini hala arayan biri mi diyorsun ey saygıdeğer kişi? Yaşlı olmaya yaşlıyım dedi Govinda ama arayışlarım sona ermedi henüz. Bir türlü de sona ermeyecek anlaşılan benim yazgım bu. Sen de bana öyle geliyor ki aramışsın. Bana hiçbir şey söylemeyecek misin dostum? Sana ne söyleyebilirim ki saygıdeğer kişi diye cevap verdi Siddhartha. Olsa olsa aramaya fazlasıyla kendini verdiğini, aramaktan bulma fırsatını ele geçiremediğini. Nasıl yani diye sordu Govinda. Bir kimse arıyorsa gözü aradığı şeyden başkasını görmez çokluk. Bir türlü bulmasını beceremez. Dışarıdan hiçbir şeyi alıp kendi içine aktaramaz. Çünkü aklı fikri aradığı şeydedir hep. Çünkü bir amacı vardır. Çünkü bu amacın büyüsüne kapılmıştır. Aramak bir amacı olmak demektir. Bulmaksa özgür olmak. Dışa açık bulunmak. Hiçbir amacı olmamak. Sen ey saygıdeğer kişi. Belki gerçekten arayan birisin. Çünkü amacının peşinde koştuğundan hemen gözünün önündeki bazı şeyleri görmüyorsun. Hala pek anlamadım söylediğini dedi Govinda bir rica tonuyla. Ne demek istiyorsun bu sözlerle? Siddhartha şöyle cevap verdi. Bir zaman ey saygıdeğer kişi pek çok yıl önce bir ara yine buraya gelmiş, ırmak kıyısında yatan birini görerek yanı başına oturmuş, uykusuna göz kulak olmuştun. Ama dostum Govinda, o uyuyan kişiyi görünce tanıyamadın. Keşiş Govinda hayretle adeta büyülenmiş gibi kayıkçının gözlerinin içine baktı. Yoksa sen Siddhartha mısın diye sordu çekingen bir sesle. Seni bu kez de tanıyamadım demek. Seni yürekten selamlarım Siddhartha. Seni tekrar karşımda görmek beni ne kadar sevindirdi bilsen. Çok değişmişsin dostum. Demek kayıkçılık yapıyorsun şimdi. Siddhartha içtenlikle güldü. Bir kayıkçı evet. Bazı kişilerin Govinda pek çok değişmesi, pek değişik kılıklara girmesi gerekiyor. Bu kişilerden biri de benim. Hoş geldin Govinda. Artık benim kulübemde geçirirsin geceyi. Govinda geceyi kulübede geçirdi. Bir zaman Vasudeva'nın yattığı yatakta yattı. Gençlik dostuna pek çok sorular yöneltti. Siddhartha da ona kendi yaşamından pek çok şey anlattı. Ertesi sabah yola koyulma vakti geldiğinde Govinda biraz duraksayarak şöyle dedi. Senden ayrılmadan Siddhartha, izin verirsen bir şey daha soracağım. Bir öğretiye bağlı mısın? peşinden gittiğin, gereği gibi yaşamana ve davranmana yardım eden inandığın, bildiğin bir şey var mıdır? Siddhartha buna şöyle cevap verdi. Biliyorsun sevgili dostum, henüz bir delikanlıyken, seninle ormanda çilekeşlerin yanında yaşarken, öğretilere ve öğretmenlere güvensizlik duymaya, onlara sırt çevirmeye başlamıştım. O zamandan bu yana değişen bir şey yok. Ama yine de o günden sonra pek çok öğretmenim oldu. Güzel bir yosma uzun süre bana öğretmenlik yaptı. Zengin bir tüccardan, ayrıca zar atıp kumar oynayan bazı kimselerden ders gördüm. Bir ara Buda'nın gezgin bir öğrencisi bana öğretmenlik yaptı. Yolun üzerinde, ormanda uyumuştum. Başımda bekledi. Ondan da bazı şeyler öğrendim. Ona da şükran borçluyum. Ona da çok minnettarım. Ama öğrendiklerimin büyük çoğunluğunu şu gördüğün ırmaktan öğrendim ve benden önce burada kayıtçılık yapan Vasudeva'dan. Pek sade bir insandı Vasudeva, bir düşünür değildi ama gerekli olanı biliyordu. Gotama gibi tıpkı, kusursuz biriydi, bir ermişti. Öyle görülüyor ki hala alay etmeyi seviyorsun biraz. Sana inanıyorum ve biliyorum ki hiçbir öğretmenin peşinden gitmedin. Peki ama sen kendin, bir öğreti değilse bile, sana özgü olup yaşamana yardım eden bazı düşünceler geliştiremedin mi kafanda? Bazı bilgilere ulaşamadın mı? Bunlardan bana biraz söz açarsan çok sevindirirsin beni. Evet diye cevapladı Siddhartha. Bazı düşünceler gelişti kafamda. Bazı bilgilere ulaştım zaman zaman. Kimi vakit, bir saat ya da bir gün gibi bir süre bazı bilgilere ulaştığımı hissettim. İnsan nasıl yaşamı yüreğinde hissederse, onun gibi tıpkı. Bazı düşünceler belirdi kafamda ama bunları sana söylemem kolay değil. Bak dostum Govinda, kafamda beliren düşüncelerden biri şöyleydi. Bilgelik bir başkasına anlatılamaz. Bir bilgenin başkalarına anlatmaya çalıştığı bilgelik aptalca bir şey gibi gelir kulağa. Şaka mı ediyorsun diye sordu Govinda. Şaka etmiyorum. Keşfettiğim bir şeyi söylüyorum sana. Bilgi bir başkasına aktarılabilir. Bilgelikse hayır. Bilgelik keşfedilebilir. Bilgelik yaşanabilir. Bilgelik el üstünde taşıyabilir insanı. Bilgelikle mucizeler yaratılabilir ama bilgelik anlatılamaz ve öğretilemez. Henüz bir delikanlıyken sezdiğim bir şeydi bu. Beni öğretmenlerden uzaklaştıran şeydi. Bir düşünce gelişti kafamda Govinda. Senin yine şaka diye ya da aptalca bir şey gözüyle bakacağın bir düşünce ama düşüncelerimin en iyisi. Dinle. Hiçbir gerçek yoktur ki karşıtı da gerçek olmasın. Yani şöyle, bir gerçek ancak tek taraflıysa dile getirilip sözcüklere dökülebilir. Düşüncelerle düşünülüp sözcüklerle söylenebilen ne varsa tek taraflıdır. Hepsi tek taraflı, hepsi yarım. Hepsi bütünlükten, mükemmellikten ve birlikten yoksun. Ulu Gotama öğrencilerine dünyadan söz açarken, onu ister istemez sansara ve nirvana, yanılgı ve gerçek, çile ve esenlik diye ikiye ayırdı. Başka türlüsü olanaksızdır. Öğretmek isteyen birinin izleyeceği başka yol yoktur. Ancak dünyanın kendisi, gerek çevremizdeki, gerek içimizdeki varlık asla tek taraflı değildir.